أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir yola çıkmıştık. Önümüzde rehberimiz, önderimiz vardı. İki deniz gibi adam, Musa ve Hızır aleyhisselam. Onların peşine takılmıştık. Neler yapacaklar? Ne edip eyleyecekler? Görelim, ibret alalım diyorduk. Birlikte gemiye bindik. Aa, bir de ne görsek? Hızır aleyhisselam başladı geminin bir yerlerinde bir ayıp yapmaya. Yani orayı kırıyor, deliyor, eziyor, bozuyor. Yani gemiyi ayıplı bir gemi, kusurlu bir gemi ya da birilerinin beğenisinden uzak bir gemi haline getirmeye başladı. Tabii Musa aleyhisselam durur mu? Neden dedi, niye böyle yaptın? Böyle yapmayacaktın. Hani insanlar batsın diye mi böyle yapıyorsun? Sen böyle yapınca insanlar nereye gidecekler? Nedir senin bu yaptığın? Tabii gerçekten acayip bir şeydi onun yaptığı. Çok şaşırtıcı bir şey. Niye yapmıştı? Niye öyle yapmıştı? Niye bilsindi? Bunu bilme imkanı da yoktu elbette. Ve soru verdi. Hızır Musa'ya soru verdi. Peki ben sana demedim mi? Benimle beraber olmaya gücün yetmez demedim mi? Bu olaylar böyledir. Sen bildiğinden sorumlusun elbette. Senin bilmediğin şeyleri bilen birisi olarak, senin bilmediğin şeyleri öğrenen, Allah'ın emriyle yapmakla görevli olan birisi olarak ben böyle davranacaktım. Tabii sen de sabretmeyecektin. İşin aslı buydu dedi. Evet, işin esprisi buydu tabii. Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın öğretisiyle, Allah'ın insanlara bir şeyler öğretsin diye görevlendirdiği Hızır aleyhisselam elbette kendince kendi göreviyle bir şeyler yapacak, ama insan, insanoğlu olarak, insanların peygamberi, insanlara yol gösterici olarak o bilgilerden o anda mahrum bulunan ya da yeni öğrenme makamında bulunan Musa aleyhisselam elbette bu ne yaptığını diyecekti. Öyle demesi gerekirdi. Yani bir elçi, bir görevli Hızır kendi görevini yaparken bir elçi, bir görevli Musa da kendi görevini yapıyordu. Şaşıracak şey diyordu. Gerçekten öyle yanlış bir iş yapıyordu Musa aleyhisselama göre, onun öğrendiklerine göre. Hep öyle olmaz mı zaten? Ben bildiğim kadarıyla sorumluyum. Sen de öyle. Sen sana göre bir büyük makamdan, bir büyük emir makamından emir alırsın, ona göre bir şeyler yaparsın, ama bu bana göre ne kadar abes olabilir, yanlış olabilir, şaşıracak bir şey olabilir. Öyledir de zaten. İnsanlar öyle itiraz edecekler, öğrendiklerine göre karşı gelecekler ya da bu itirazlarını kendilerine göre mantıklı olarak sunacaklar. Kendi mantıklarına uygun olduğu için. Peki ne yapmalıydı? Musa ne desindi? Bir sözü vardı, bir gayreti, bir öğrenisi, bir hedefi, bir hevesi vardı. Öğrenmek zorundaydı. Musa Hızır'a tabi olacaktı. Onun peşi sıra gidecekti. Onunla birlik olacaktı Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam Hızır'a tabi olmanın gereği olan soru sormama işine yine evet diyecekti. Dedi ki, beni sorguya çekme hemen. Unuttum gerçekten. Yani bu işimde benim için bir zorluk çıkartma. Ancak bu kadar yapabildim. Birinciyi unutmuşum. Hadi devam edelim yolumuza dercesine sanki yüzüne baktı. O da elbette olayı biliyordu. Karşısındakinin zaten bu kadar dayanabileceğini ya da arada bir dayanmadan soru soracağını baştan bilgilendiği için farkındaydı. Musa'yı daha önceden, yıllar önceden çocukluk arkadaşı olarak tanıması gerekmiyordu. Ama hem Mısır, hem Mısır'da büyüyen Musa, hem farklı diyarda büyüyen Hızır, hepsi birbirini farklı tanımak imkanına sahip değilken baş başa kalmışlardı. Lakin onları birleştiren, onları bir araya getiren, onları birbirine öğretme ve öğrenme makamında tutan Allah'tı. Sanki Allah Hızır'a demişti, senin yanına birisi gelecek, ona bir şeyler öğret. Ve bil ki o kendi görev sahası içinde bu konuya sabretmeyecek. Onun sabırsızlığına hemen tamam bitti şeklinde cevap verme, hatırlat ona sabırsızlığını. Ama sen de yoluna devam et demişti. Çünkü peygamberler emredileni yaparlardı. Musa aleyhisselam da o konumda Hızır'ın yanındaydı. Ve Allah Musa'ya da demişti, git oraya öğren bu işi diye. O da elbette ısrar edecek, tekrar edecekti. Öğrenmeye çalışacaktı, bu işin sonuna kadar gidilecekti. Acaba bakalım neler yaşanacaktı. Fantalaka, yürüdüler. Devam ettiler. Nereye? Anlatan Kur'an olunca bir roman, bir hikaye ya da bir hatıra türü bir kitap değil bu. Yürüdüler denilmişse, arkasından devam ettiler yollarına denilmişse, gemide yürüdüler anlamına gelmezdi. Nedense insanlar takıntılı anlamanın hastalığına tutulmuşlar galiba. Öyle dedi ya, orada yürüdüler galiba, dur bakalım nereye gittiler diye gemide yürüyüş seyretmeye çalışıyorlar sanki. Değil, gemi orada bitti, o tamamdı, gemiyle ilgili görev bu kadardı. O geminin kusurlanması ya da arızalanması veya bir yerlerinin delik olması, delinmesi, kırılması gerekiyordu. Hızır Aleyhisselam onu yaptı ve görevi bitmişti. Musa Aleyhisselam da sordu soracağını, itiraz etti, olmaz öyle şey dedi. O da kendi görevini yaptı ve yollarına devam ettiler. Tantalaka, yürüdüler. Devam ettiler hayatı yaşamaya. Bakalım hayatta insanın başına daha neler gelecekti. Bir gemileri vardı birilerinin, arızalandı, değerini kaybetti ya da seviyesi mi düştü, yükseliyor muydu indeksi veya geriye mi düşüyordu, neyse o gemi konusunda da onlar tartışa dursunlardı. Ekonomik hayatta bir kayıplar olmuştu. Dış görünüşüyle öyleydi, gerçekten Musa Aleyhisselam'ın dediği gibiydi. Bir uyarı vardı ortada ama Hızır bildiğini yapmıştı, yapacaktı ve uygun olan da oydu elbette. Dur bakalım diyoruz. Peşleri sıra gidiyoruz. Acaba diyoruz başka neler olacak? Sessiz ve sakin olaya müdahale etmiyoruz. Musa'nın yardıma ihtiyacı var demiyoruz. Hızır'ın yanlışını ben de engellesem demiyoruz. Çünkü yanlış mı değil mi demeye bizim yetkimiz yok, gücümüz yok, kuvvetimiz yoktu. Musa Aleyhisselam ne kadar peygamberse, ne kadar Allah'ın emriyle hareket ediyorsa Hızır Aleyhisselam da öyle olduğunu baştan bilerek peşlerine takılmışız. Dinliyoruz, gözlüyoruz, fark ediyoruz, takip ediyoruz. Hatta ilalakıya hulamen bir çocukla karşı karşıya gelirler. Karşılarında bir çocuk. Dağdan düşmüş bir çocuk değil elbette. Ovadan çıkmış, denizden çıkıp gelmiş, gökten inmiş bir çocuk değil. Hayatın içinde bir çocuk, her çocuk gibi bir çocuk. Kabilesi, kavmi olan, anası babası olan, soyu sopu olan birileriyle arkadaş, birileriyle birlikte yaşayan bir çocukla karşı karşıya gelirler. Hayatın gereği, hayatın cilvesi. Hep öyle değil mi? Bizim de karşımıza bir çocuk çıkmaz mı? Bazen kayınvalidemizin kızının doğurduğu çocuk. Yani kendi hanımımızdan olan kendimizin çocuğu. Bazen yeğenimiz olan ya da komşumuzun çocuğu. Bazen uzaktan duyduğumuz ya da mahallemizin çocuğu. Ama bir çocuk çıkar karşımıza bizim de. Ne yapar Hızır peki o zaman? فَقَتَلَهُ öldürüverir onu. Ne kadar farklı bir değerlendirme. Niye öldü çocuk? Bin bir beklentiyle doğmuştu. Bin bir özlemle beklenilmiş ve doğumu gözlenmişti. Aman Allah'ım ne kadar da geleceğe yönelik hesapları vardı annesi babasının. Nasıl da kendilerine göre ölçüp biçiyorlardı. O çocukla ilgili ne hesaplar peşinde oluyorlardı. Duman tütecekti belki o çocuk nedeniyle evlerinde. Ya da ışıkları sönmeyecekti. Ya da adları anılacaktı. Malları, mülkleri başkalarına kalmayacaktı. Veya arkalarından Allah'ın dini yaşanacaktı. O çocuk Zekeriya'nın istediği Yahya gibi olsun istenmişti. Olabilirdi. İnsanlar bir çeşit duyguyla bir başka çeşit duyguya giderek çocuk konusunda beklentilerini ortaya koyabilirlerdi. İşte bir çocuk vardı. Çocuktu, oynuyordu, belki hoplayıp zıplıyordu ama derken Hızır Aleyhisselam onu öldürüverdi. Yani bir başka Aleyhisselam'ın öldürdüğünü bilirsiniz her zaman, Azrail Aleyhisselam. Onun öldürdüğüne kimse laf etmez de Hızır öldürünce laf olacak öyle mi? Niye? Onu da Allah dedi diye öldürüyor ya. Allah'ın dediğiyle öldürmüş meğer, benim öyle bir avantajım var tabii. Çünkü ben olayı Kur'an'dan, bu olayı bilenden, ayarlayandan dinliyorum. Olayın böyle gerçekleşmesinde tek söz sahibi Allah'tan dinliyorum. Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla bize lütfu ve ihsanı olarak gönderdiği rahmet ve merhamet ve de mağfiret imkanı olarak gönderdiği Kur'an'dan dinliyorum. olayı ben ikinci defa, üçüncü defa dinliyorum olursa, tabii Allah öyle emretti de onun için yaptı diyorum. Ama başka çarem yok ki. Kur'an'ı ben o gözle okumazsam, yok öteki ayetler yok gözümde kayboldu, ben buradayım başkasını bilmem diye okumam gerekmiyor. O ancak peygamber döneminde mümkündü. Yani şimdi ben peygamberin dizinin dibinde olsaydım, henüz daha bu sure yeni geliyor olsaydı, işte 74. ayeti peygamber ağzından tilavet buyuruyor, bizim kulaklarımıza naklediyor. Ben de onu ilk defa duyuyor makamında bulunsaydım, arkasını bilmez, pür dikkat, sadece Allah'ın acayibatına bak. Demek böyle bir görevli varmış, neler yapıyormuş acaba derdim. Beklerdim, düşünürdüm arkasından ne olacak diye. Ama işte öylece okumak, o dönemde okumak gibi okumak görevim olmakla birlik biten bir Kur'an'ın muhatabıyım. Yani bir Müslüman bugün işe başlarken, yok ben ilk ayetin ilk uygulayıcısı olurum, oku dedi Allah okurum. Sonra bir daha oku dedi, bir daha okurum. Ne? Ne oku demedi ki bana. Kur'an oku deseydi onu okurdum. Allah'ın adıyla oku dedi. Hani müzik okurum, resim okurum, beden eğitim okurum. Ya da karikatürler, resimler, şiirler okurum. Ya da başka şeyler olabilir. Yani fıkralar, hikayeler okurum. Romanlar, başka başka eserler okuyabilirim. Ama şehirler, eserler okuduğumda da hep Allah'ın adını anar başlarım okumaya. Allah ne derse desin, oku densin, okuma densin demedi ki bana, ben öylece mutlak manada okurum, hem namaz kılmadan okurum, hem zekat problemim olmadan okumaya devam ederim. Sonra Kalem suresindekileri yerine getirir, sonra Müzzemmil, sonra Müddessir demeye başlarım. Ve de mesela bir içki yasağı problemim olmaz benim henüz, ya da bir nikah derdim olmaz veya kapanma, açılma, tesettür problemim olmaz. Çünkü henüz daha o ayetler gelmedi demeye çalışırım. Ama o dönemin insanı olarak kendimi öyle hissetmeye başlayınca bir peygamber bulmalıyım yanı başımda. Ben Mekke'de olmalıyım, koşu vermeliyim, problemimi ona açıvermeliyim. O ne dediyse yapıvermeliyim, değilse yok diyordu birisi. Kur'an'ı o gözle okumaya başlamış. Henüz öyle bir namaz demediğine göre ben dua ederim sadece. Zekat demediğine göre yaşarım kendimce, içki demediğine göre ya da kumar ya da insan öldürme yasaklar gelmediğine göre ya da emirler olmadığına göre ben bildiğim gibi yaşarım demeye devam ediyordu. Öyle olur mu ama? Kur'an tamamlanmadı mı? Kur'an'ın tümüne muhatap değil mi bu insanlar? Tek tek bir bir öğrenecekleri bu Kur'an'ın tümünü baştan kabul etmeyecekler mi? İşte böyle bir kabulün eşiğinde ben de Kehf suresiyle beraber sonrasını baştan kabul etmiş ama tek tek birim birim Musa ve Hızır'ı takip etmekle görevli olduğumu biliyorum. Yürüdüler, bir çocukla karşı karşıya geldiler ve öldürüverdi Hızır o çocuğu. Dedi ki Musa, diyecekti tabii, bekliyordum demesi gerekiyordu. Bir peygamber de çünkü bir yasak olay vardı, bir yasak eylem vardı ortada. Müdahale etmeliydi, soru vermeliydi, en azından nedir bu demeliydi. اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَك۪يَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. Demek yani sen bir can karşılığı olmaksızın, suçlu olmaksızın, hak etmediği halde bunu öldürüverdin, ha tertemiz bir canı alıverdin öyle mi? Çok acayip bir şey yaptın, kötü bir şey yaptın, nekle bir iş yaptın, nedir bu olmaz olası bir şey bu deyiverdi hemen. Diyecekti, demeliydi, resimdi ama karşısındaki kendi görevine devamla niyetiydi. Çünkü o da emri büyük yerden alıyordu. Tabi Allah ona dememiş miydi? Sen yapacağını yap, devam et, o öğreneceğini öğrenecektir. Ve sen uyarıver ona, ona bir uyarı gönderiver tekrar, söyleyiver demedim mi ben sana diye. Nitekim 75. ayet bunu tekrar gündeme getiriyordu. Kale, elem ekul leke, inneke len tastati'a ma'ya sabra. Ben sana demedim mi? Evet, dedi tabi. Baştan söyledi, sen bana benimle beraber olmaya sabredemezsin diye baştan söyledi. Bunu 72. ayette bir kere daha demişti. Yani gemi konusunda, şimdi de çocuk konusunda bir kere daha söylüyordu. Öyleydi işin aslı. Şimdiden öyle söylüyordu ama bir daha söyleyecekti. Ta başta söylemişti. İlk yolculuk teklifinde, hadi beraber olalım, öğretiver, sana öğretilenleri bana aktarıver dediğinde, yarınını bilmediğin, künhüne vakıf olmadığın şey konusunda nasıl sabredeceksin? İşin perde arkasında başka bir yönü varmış ama sen onu bilmeden nasıl dayanacaksın demişti. Ve de gemi konusunda bir daha hatırlattı. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا Şimdi de aynısı söyleniyordu. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا Hemen hemen aynı kelimeler. Kur'an'da böyle birbirinin aynısı olan ayetler görürsünüz. Bazen aynı surede, bazen farklı surelerde. Mesela hepinizin sanırım yakından tanıdığı bir sure, فَبِعَيِّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ayetinin 30 kadar tekrar edildiği bu surede, her bir ayet tekrar tekrar aynı şeyi söylemez de, yeniden bir daha canlılık kazandırır konuşmaya, size Allah'ın şu şu nimetleri var değil mi? Yalan mı sayıyorsunuz? Bak bir de şu nimetleri var değil mi? Yalan mı sayıyorsunuz diye hep tekrar edilir ama tekrar edilen aslında farklı konunun yeniden gündemde tutulmasıdır. Burada da öyle. Birinde gemi olayından sonra söylenir aynı söz, diğerinde çocuk olayından sonra ama aynı şeyler gibi görünse de söylenilen yeni bir canlılık kazandırmıştır hayata. Kur'an'ın diğer bölümlerinde de böyle ayetler görürsünüz. Mesela birkaç surede belki karşısında çıkacak ve yekulun meta hadal va'du in kuntum sadikin. Bir de tutup soruyorlar, ciddiyseniz ne zamanmış şu kıyamet diye ayetini farklı alanlarda, farklı surelerde karşısında çıkacağını bilir ve tekrar okursunuz. Veya Mursalat suresinde veylun yevme idillil mükezzibin ayetini 10 defa okuyacaksınız ama bunlar 10 ayrı konuda Allah'ın sorgulamasıyla baş başa kaldığınızın ifadesidir. Burada da öyle. Hızır bir kere daha söyledi aynı sözü ama aynı söz değildi aslında. İşte ikinci bir olay. Çocuğu öldürdün ve aynı şeyi sen tekrar ediyorsun. Demedim mi ben sana? Sen çocuğun neden öldürüldüğünü bilemezsin. Olayı anlayamadın. Geri planını bilmiyorsun. Arkasında neler var bu işin? Bu neden oldu fark edemezsin ki. Tabii elbette dayanamaman kendince mazeretin doğru ama gel istersen bu iş burada bitsin mi dedi. Evet çocuklar ölünce dayanamayanlar, dayanamayacaklardı tabii. Gözleri yaş dökecekti, bu peygamber bile olsa böyleydi zaten işte peygamber Musa dayanamayacaktı. Hele bir de haksız yere olursa, yani suçu bilinmezse neden öldüğü fark edilmezse daha bir dayanılmaz mıydı? Yani insanlar oğlu kızı da olsalar, İslam'a göre ölümü hak etmişlerse gönülleri bir anlamda razı, gerçi suça razı değil de ölüme razı olacaktı. İslam böyle istiyor, bunun da ölmesi gerekiyor denilecekti. Hırsızsa, eli kesiliyorsa o elin sahibinin yakınları, anneleri, babaları, yakınları, tanıdıkları, evet o elin kesilmesine aslında razı değillerken Allah kes dediği için kesiliyorsa boyun bükeceklerdi ya da evli zina etmişse. Kasten birisi bir Müslüman öldürdüğünden kısasen öldürülecekse veya Müslüman irtidat etmişse gibi sebeplerle İslam dini bir adamın öldürülmesine, bir insanın öldürülmesine ferman buyuruyorsa o ölecek olanın yakınları bu fermana baştan boyun eğerlerdi. Çünkü Allah öyle diyordu ama burada bilinen bir sebep yoktu ki tertemiz görünen bir çocuktu. Acaba niye ölüyordu? Ama düşünün, düşünür müsünüz? Tertemiz nice körpe çocuklar, biraz büyükler, tertemiz insanlar, suçsuz insanlar bir bir ölüp gitmiyorlar mıydı? Her dönemde birileri, her zaman birileri hep yeniden ölmeye devam etmiyorlar mıydı? İşte bu da onlardan biriymiş meğer. Ölecekti tıpkı doğduğu gibi. Devam edecekti ölümler ve doğumlar. Soru verdi, peki neden diyordu? O da cevap verdi, elbette sabredemesin demedim mi ben sana? Dedi ki Musa Aleyhisselam, sanki bu sefer boynunu büktü, iki olmuştu, dayanamadığını kendisi de anladı, dayanamayacaktı. İşte Allah'ın bir lütfuydu, Allah böyle anlatıverirdi. Onun dayanamayacağı kendisine böyle tanıtılınca, dedi ki, قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِّي عُزْرًا Ben sana eğer bir daha sorarsam, şu olayın arkasında yaşayacağımız bir şeyler konusunda yeni bir soru, yeni bir sorgulama yöneltirsem sana benimle arkadaşlığı bırakabilirsin. Anladın, tamam. Benden bir özür, benden bir mazeret sana ulaştı ya. artık ona göre hareket et dedi. Bakın aynı kelime bir daha karşımızda, ledünni bir özür de diyor bu sure. Demek bu Arapçada bir kelime, bu bazen kullanılır ama bu sure 4 defa kullandı. İşte bu 4.sü karşımızda. Bu da Musa'nın yanında bir özür. Özür beyan ediyordu. Gördün dedi, bak ben sana özrümü beyan ediyorum. Durumum bu, sen anladın. Benim özrümü, benim mazeretimi, benim yanlışımı, benim aziyetimi, benim zafiyetimi anladın. Eğer bundan sonra bir defa daha sorarsam, bir konu daha açarsam, bir sorgulamaya daha geçersem, tamam artık nasıl bilirsen öyle yap, benimle arkadaşlığı bırak, benimle sohbeti, benimle birlikte hayat yaşamayı bırakıver dedi. Hayatı birlikte yaşamak, sohbet, sahabe. Peygamberle birlik hayat yaşayanlara onun için sahabe denir Allahu Alem. Çünkü bakın burada Musa ile Hızır birlikte yaşıyordu, hayatı birlikte yaşıyordu ama aynı olayda aynı saftaydılar değilse Ebu Cehil de aynı dönemde yaşıyordu, Ebu Leheb de aynı dönemde yaşıyordu ama onlar sahabe değildiler çünkü hayatı birlikte yaşamıyordular. Aynı safta birlikte yaşamak değilse bundan sonra yine Musa yaşayacaktı, yine Hızır yaşamaya devam ediyordu. Şimdi yaşıyor anlamını çıkarmayın bu sözden. Bu konuda insanlar iki ayrı görüşte olduklarını zaman zaman duyarsınız. Hızır halen yaşayan birisidir mi? Yoksa kimi İlyas'la birlikte buluştuğu dönemler var mı? Acaba peygamber döneminde de yaşamış mı? Bedir'e kalktırılmış, Uhud'da görüşmüş mü gibi kimi görüşler ileri sürenler bilirsiniz. Bu konuda İslam adına yorum yapmaya, Kur'an adına yorum yapmaya çalışanlar iki ana grupta toplanmışlar. Hızır yaşıyor, halen devam ediyor diyenler yanında hayır. O da o dönem yaşayan diğer insanlardan gibi bir insandır. Ve o dönem yaşayıp hayatını bitirmiş ve vefat etmiştir diyenler ben o gruptayım. Yani Hızır bir insandır, bir peygamberdir, hayatını yaşamış ve tamam bitmiştir o kadar. Yani o dönem yaşayıp hayatını o dönem bitiren insanlardan birisidir. Daha sonraki dönemler Hızır diye anlatılanların o Hızır'la ilgisi yoktur. Ama Allah'ın kullarından bir kul olarak bu kendisine ilim verilen, rahmet ve merhamet lütfedilen Hızır'ın ben o dönemden sonra yaşadığına inananlardan değilim. Dedi ki eğer bir daha sorarsan salıver beni, sen yoluna ben yoluma. Kabul etti Hızır ve fantaleka. Devam ettiler. Hayatı yaşamaya devam ettiler. Birlikte sürdürdüler yürüyüşlerini, gidişlerini, hayat programlarını. Devam, bir yürüyorlar. Görüyoruz, biz neredeyiz? Peşleri sıra takılmıştık ya, o genç delikanlı bizdik ya, ya da biz onun yanındaydık ya, onun arkasına takıldık ya, her dönemde insanlar bu olayın peşi sıra takılınca aynı rol üstleneceklerdi ya, biz de peşlerindeyiz. Devam edelim. Hatta اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا. Bir köye, bir kente uğradılar. Yolların üzerine bir şehir çıktı. Ya da bir kasaba, bir köy, bir kent. Kariye kelimesinin Kur'an'da bu anlamlara geldiği yerleri bilirsiniz. Bu da onlardan biridir herhalde. Onlardan yiyecek istediler. İnsan olarak istenir miydi? İstediler. Acıkmıştılar. Yorulmuştular. Bu ana kadar da ne yediler, ne içtiler bilmiyoruz. Gemide bir şey yediler mi ki? Sonra olaya bakın nasıl da Kur'an mantığıyla dinlemek durumundayız. Biz de unuttuk ne yiyip ne içtiklerini. Oysa ne demişti Musa Aleyhisselam o genç delikanlı arkadaşına? Aman ne kadar da yorulduk. Dön gel, şu yiyeceğimizi yiyelim. Aman getir ne hazırladıysan, ne hazırlayacaksan. Şöyle mandallarını kuracaksın. Yoksa yiyecek, içecekler, çaylar, termoslar var mıydı filan. Ne dediyse bir şey dedi Allah-u Alem. Sonra o da dedi ki haberin oldu mu? Eyvah bak ben unuttum, şeytan unutturdu. O kayanın oradayken balık suya nasıl da gidivermişti? Hiç de haberim olmadı filan deyince dönüvermiştiler geriye. Sonra işin heyecanından yemeği unuttu galiba Musa Aleyhisselam. Çok daha önemli ve özel işleri olanlar unutmazlar mı? Bizim işimiz yemek olunca unutmuyoruz galiba. Ya da programın ana merkez noktalarını yemek oluşturuyor. Hatta toplanmalarımız yemek asıllı, ayrılmalarımız yemek asıllı, sohbetlerimiz yemek asıllı. Hep yemek merkezini mi düşünüyoruz yoksa? Ev bile öyle değil mi? Evde mutfak mı asıllı yaşıyoruz, mutfak merkezli mi yaşıyoruz ne? Hep ona göre mi ayarlıyoruz her şeyi? Ama bakın çok ciddi bir problem yaşıyordu. Unutmuştu, geri dönecekti. Heyecanlıydı, yeni şeyler öğrenecekti. Yemek mi? Biraz daha idare ederdi. Daha sonra yiyecekti. Devam ettiler. Belki de kim bilir, arada bir şeyler yemişlerdi. Şöyle kraker gibi mi, bisküvi gibi mi ağızlarına mı atmışlardı? Arada bir simit mi atıştırmışlardı? Ayak üstü mü? Olur muydu öyle şey? Peygamber yasaklıyordu da acaba Musa şeriatında ayak üstü yemek de caiz miydi? Pek onları bilmiyorum. Ama bakın onlar pek önemli konular değilmiş. Olsa da olur, olmasa da olur ama biz hep olmasa da olur deyip hep olmazsa olmazlara getiriyor. Hep onsuz olmazlar biçiminde. Yemesiz içmesiz olmaz ama ne onsuz sohbet olur ne onsuz beraberlik olur diyoruz sanki. Öyle değildi Musa Aleyhisselam'ın ama şimdi yiyecektiler. İstaf ama ehleha. O bölgeden yiyecek istediler. Yemek istediler, taam istediler. Bir şeyler verin, biz acıktık dediler. Ama feebev en yutayyifuhuma. O ikisini misafir etmeye çekindiler. Direndiler, ilgilenmediler. Hayır dediler, misafir etmeyiz sizi. Size yiyecek veremeyiz. Hayır dediler, sizin istediğinizi karşılamayız. Aman Allah'ım ne korkunç bir ortam. Nice insanlar var değil mi aynı şeyleri yaşayan? Allahu Ekber. Yoksa bu sure bana hayat budur. Kabul edersen et, etmezsen hayat bu işte. İşte bunu mu anlatıyor yoksa? Hayatın cilvesi, hayatın işvesi budur. İnsanlar galiba bunu anlasınlar diye mevirip çeviriyor Allah. Gidersiniz bir yere, açsınız da gerçekten. Ama insanlar dayatıp üretiyorlar. Ben farklı bir açlık aklıma geldi de. Mahallenizde bir hoca var değil mi? Hani caminin imamı. Sizin de bir yerleriniz açtır herhalde çoğu zaman. Hani denir ya, ithalmalı değilim, ben de sen gibiyim hesabı. İnsanoğlunun yaratılıştan üç yeri aç doğarmış. Karnı, midesi yani, kafası, beyni, düşünce sistemi ve de kalbi, inanç merkezi. Bunların birer birer yavaş yavaş güzel güzel doyurulması gerekir ya. Gidin o hoca efendi hazretlerine, deyin ki bakın, benim kafam aç, bilgiye aç, Allah'a götürecek bilgiye aç, az biraz doyurmaya çalış beni, ihtiyacım var lütfen deyin. Bakın insanların pek çoğu sizi ağırlamaya, sizi misafir etmeye yanaşmayacaklar. Ama sizin mahalleninki inşallah öyle olmasın. Sonra bıkmayın, bir daha gidin, açsınız ya ihtiyacınız var. Ne yapalım, başka çare yok, başka yerde bulamadınız. Bir de akrabanızda mı vardı az biraz mürekkep yalayan, bir de ona gidin. Bir de öteki mahallede arkadaşınızın, dostunuzun hani camisi vardı ya, evinin karşısında cami vardı ya, işte bir de ona gidin. Olmazsa oturun, kendiniz okuyun bari. Ne yapalım, başka çare var mı? Allah'a hamd edin, kitaplar var deyin, gayret edin. Allah size yardım ve yardımcısını gönderecektir. Endişe etmeyin, Allah'ın kitabıyla beraber olursanız bu iş kolay olacaktır elbette. Bir bakın bakalım yol nereye gidiyor. Ama korkmayın ya da yıkılmayın, mahvolmayın. Olur mu öyle şey, ben acım, açlıktan kıvranıyorum, ekmek istiyorum, adam vermiyor diye. Mahvolmayın, perişan olmayın. Çünkü bakın tarihte de olay gelmiş. Ama Hızır ne yaptı? Siz olsaydınız ne yapardınız? Musa'nın yaptığını yapardınız. Çeker giderdiniz değil mi? Hızır Aleyhisselam'ın farklı görevi var ama o arada, iki arada bir derede dercesine bir şeyler yapıyor. Bakın, فَوَجَدَا ف۪يهَا جِدَارًا يُر۪يدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقَامَ. Orada bir duvar buluyor. Var orada bir duvar. Karşılarına bir duvar çıkıyor. Evet, o duvarı hemen ikame ediveriyor, kaldırıveriyor, dikiveriyor. Çünkü neredeyse yıkılmaya yüz tutmuş. Yani secde-i rahmana kavuşacak denir ya. Böyle tam beli bükülmüş, yıkıldı yıkılacak. O duvarı onarıyor. Belki yıkılacak yerleri biraz yıkıp yeniden duvarı inşa ediyor. Ve de aç bir ilaç olarak mı? Olsun ama görev ya, acil durumda ya. Savaş ortamlarını anlatırlardı eskiden. Ne savaş hikayeleri dinlerdi insanlar. Tam böyle acıkmıştı, sürünüyordu, perişandı, inliyordu derken bir imkan bulmuştu. Karşısında bir gavur vardı, öldürecekti. Nasıl da dirilmişti, kapı vermişti eline, kasaturayı alıvermişti. Yok bir bıçaktı, hatta soğan bıçağıydı. Gidivermişti, doğrayı vermişti. Nasıl da can bulmuştu filan diye. Görev olunca öyle olmaz mı zaten? İşte Hızır Aleyhisselam da görev peşindeydi. Allah onu özel bir görevle görevlendirmişti. Hem ki ne kadar ciddi bir görev, hem ki ne kadar şerefli bir görev, kıyamete kadar bütün insanlığa hakkı ve hakikati anlatacaktı. Musa'ya öğretecek, Musa ümmetini anlatacak. Musa'ya öğrettiğini Allah, Muhammed ümmetine tanıtacak ve ümmeti Muhammed kıyamete kadar insanlığa bunu öğretecekti. Demek hayat buydu ve Hızır Aleyhisselam bunu öğretiyordu. Elbette böyle bir durumda yemek vermemişler, ne yazardı? Ne fark ederdi? Ey sen Kur'an'ın muhatabı, yoksa senin böyle işlerin yok da ondan mı takılı kaldın yemeye içmeye? Hatta neredeyse hatırlar gibiyim, kardeş kardeşe istediği yemek gibi bir, istediği yemek modelinde bir sofra hazırlamadığı için küsenler. Ya da sofrada biri birinin önünden bir şey aldı da öteki önüne bir şey koydu da diye darılanlar. Hatta yok efendim acaba lütfen buyurmaz mısın demediği için ya da her yemek konulunca buyurun lütfen aman sizin için bu kadar oldu kusura bakmayın dercesine başta bekleyen bir ev sahibi olmadığı için, beklediğini bulamadığı için darılanlar, küsenler, gücenenler var gibi geliyor. Ama bu insanların işi bu ya zaten. Ya da üç kişiyi götürdü de yemek yedirdi de dağda kırda bayırda beni ihmal etti o gruba almadı diye ona küsenler, darılanlar, siz geri kalanı daha iyi bilirsiniz, hatta çayın demi bozuk oldu diye değil, çay bardağının ebadı farklı oldu diye, o büyük bardak olmasa içmezmiş. Hatta ben dahasını biliyorum, gittiği yere şehirler arası yolculuğunda bile arabasının arkasına kendi özel çayını koyuyor, gittiği eve ev sahibine diyor ki lütfen ama yanlış anlama, benim çayımdan demleyeceksin o zaman içerim diyenler. Tabii insanlar yemek merkezi yaşıyorlar galiba. Yemek için yaşamak demiyorum, onlar da biliyorlar ama bunlar ne kadar da ciddi problemler oluşturuyor. Öyle mi olsaydı? İnsanlar böyle mi yapsaydı? Ya da yanlış mıydı yaptıkları? İşte Musa ve Hızır Aleyhisselam'ın hayatından bir de o bölümün ibretini alıyoruz. Diyor ki sanki bu bölüm yeme içme o kadar önemli mi? Yapacağın görev varsa sen o göreve yönel. Hadi bakalım sen sana düşeni yapmaya başla. Neydi Hızır'a düşen? Elbette o duvarın yapılması, ikame edilmesi, düzeltilmesi, tamir edilmesi gerekiyordu. Öyle de yaptı. Baktı ki neredeyse yıkıldı yıkılacak bir duvar, onu ayağa kaldırdı, doğrulttu, düzeltti. Şöyle bir omuz vurdu da mı düzeldi? Bilmem o kadar. Ama insanca bir muamele görüyoruz, insanca bir hareket görüyoruz, basbayağı ustalık yaptı galiba. Peki olur mu? Peygamberler de böyle duvarcı ustası gibi çalışır mı? Bu soruyu sormayın tabii. Çünkü babamız İbrahim'in oğlu İsmail'le beraber öyle bir girişimini kim unuttu? Yani Hazreti İbrahim, oğlu İsmail'le beraber beytin temelleri kayıp iken kimse bilmezken Allah'tan öğrendi de onları yükseltmedi mi? Kabe'yi birlikte yapmadılar mı? Ya da aleyhissalatü vesselam Hendek'te çalışmadı mı? Veya Kabe'nin yapımında çalışmadı mı? Daha çocukken, gençken bile çalıştığı dönemi bilmiyor muyuz? Medine'de Mescid-i Nebevi yapılırken peygamber orada değil mi? Sahnede peygamberi görmüyor musunuz? Öyleyse peygamber duvarcı ustası öyle mi? Peki aman bize de böyle bir yol bulundu, ne kadar güzel, biz de yapsak, tamam ben inşaat mühendisi oluyorum artık, ben de duvarcı ustası, öteki amele. Öyle değil ama galiba, planı biz Allah'tan alarak yaparsak ne ala, değilse planı kendimiz yaptığımız bir iş programının yapıcısı, uygulayıcısı olunca yanlışlarımız peşimiz sıra geliyor, farkında mısınız? Çünkü şöyle bir hadisi bilirsiniz herhalde, ne diyordu aleyhissalatü vesselam? Kişinin mutluluğu için şöyle bir saliha hanım olacak, hoş bir güzel binek olacak, bir de geniş ev olacak. Tamam ya Resulallah, lütfen ama devam etme, genişi tarif etmeye kalkarsan yandım ben. Ben bunu arıyordum, hem Müslüman olacaktım, hem peygamberin dediğini dinleyecektim, hem de hayalindeki evi gerçekleştirecektim. Tamam, gerisine lütfen karışma diyoruz, başlıyoruz kendi modelimizce. Bir geniş ev hayaliyle yanıp tutuştuğumuzun ifadesi ev yapmaya. Ciddi misiniz? O geniş diyen peygambere niye sormayacaksınız? Bakın arkadaşınız ne diyor bu arada. Ama biz her konuda öyle değil miyiz? Sofranın başına otururuz. Ya Resulallah, ne yapacağım şimdi deriz. Sırada yemekler var. Önümüzde rengarenk çeşit çeşit bir sofra kurulmuş. O da besmele ile önünden sağ elinle yiyeceksin derken, tamam ya Resulallah, devam etme lütfen. Ağzımın tadını kaçırma şimdi, zevkimi bozma. Sana ben sonra sorunca bir daha söylersin diyor. Yemeğin devamında onu hiç de karıştırmıyoruz sanki. Biz hep öyleyizdir elbette, Allah affetsin. Elini kaldırınca tavana değeceğin yükseklikte bir genişlik. Şöyle hanımın bir kenarda yatıyorsa, secdeye gittiğinde ayaklarını kenara alacağın bir genişlik. Ya da sen vefat edince sana mezar, en sadık sıddık dostuna mezar, bir de Ömer Efendime mezar olan bir genişlik. Sonrası işte o kadar. Sen böyle bir geniş eve peygamber tarifiyle ulaşınca hoşuna gitmedi mi? Öyle dememeliydi mi peygamber? Ah tabi peygamber bilememiş diyeceksin neredeyse. Sana sorsaydı, genişliği sana bıraksaydı, sen istediğin gibi geniş ev bulsaydın, o zaman ne kadar iyi olacaktı belki, öyle mi? Öyle yapma. Yani peygamber sana sorup da hareket eden birisi olmayacaktı. Gel Mısır ve Hızır ve Musa ile birlikte olalım. İşte Hızır aleyhisselam yapacağını yapıyordu. Duvarı ikame ediyor, doğrultuyordu, ayağa kaldırıyordu, yıkılmasına engel oluyordu. Çünkü öyle olması gerekmiş. Ne bileyim ben hayretten dona kalmışım zaten. Bu üç olay beni oldurdu. Çoktan hamdım, piştim, yandım filan değil. Ben çoktan olgunlaştım. Anında öyleydi. Neydi? Samimiydim. Neydi? Bilgilendim. Neydi? Olgunlaştım. Yani cahildim, bilmiyordum, bilgilendim ve anladım. Fark ettim ve uygulamaya hazırım deme makamına çoktan eriştirdi ama insandım, merak ediyordum, acabalarını öğrenecektim, biliyorum yol arkadaşım, peşi sıra geldiğim zembilini taşıdım, balığını taşımaya çalıştım Musa aleyhisselam peygamberim, acaba neler öğrenecekti de neydi bunlar diye merakla bekliyorum. Kale dedi ki Musa Aleyhisselam, yine diyecekti, yine üçüncüydü, yine sabırsızlanıyordu ama kendine düşen oydu. Levşi telettehazte aleyhi ecra. Azarlamadı, suçlamadı, acayip bir şey yapıyorsun, çok garip bu iş, bir suç falan demedi bu sefer ama çok yumuşaktı, çok tatlıydı, güzel söyledi ama yine bir itirazdı sonunda. Dedi ki, isteseydin karşılığında bir ücret alabilirdin ama dedi. Almadı ya. Niye söylemedin diye. Yani acıktık farkındasın. Söyleseydin, bak duvarınızı yapıyorum, hadi karşılığında bir şeyler. Olur mu? Olacak şey miydi bu? Musa Aleyhisselam bilmiyor muydu? Ama peygamberlik görevi olarak yaptığını, bunun bir peygamberlik işi olduğunu bilemezdi elbette. Henüz daha Hızır anlatmadı ki bunları. İşte o kendi bildiği kadar, o bilmediği alanın sorumluluğunda söylemek zorundaydı. Çünkü peygamberler yaptıkları işin ücretini Allah'tan bekleyeceklerdi ya. Allah'tan beklemek ücreti ne kadar net bir ifade. Allah'tan bekleyebilmek. Zaten peygamberlerin farkı bu değil mi? Ne dersiniz? İn ecriye illa ala rabbil alemin. Ama peki ya bu peygamber orada peygamber değildi farkındaysanız. Yani İsrailoğullarının içinde değildi. İsrailoğullarına bir şeyler anlatırken onlardan gelin beni doyurun, ayaklarımı yıkayın, ellerimi ovuşturun, beni rahata kavuşturun, bana mal verin, mülk verin, eşya verin, beni saltanata kavuşturun, beni amir edin, beni memur edin dememişti hiçbir zaman, demeyecekti. Ama oracıkta yaptığı iş başka bir toplumsal görevdi ve birisinin yanındaydı, bir şeyler öğrenecekti. Onun bunu ücret mukabilinde yapması caiz olduğunu biliyordu. Yani din ikamesi, din anlatımı değildi anladığı kadarıyla. Sadece bir duvar yapımıydı. Bunun karşılığında da ücret değil ama aç kalmıştılar, zorunluydular, mecburdular. Zaten istemiştiler de bakın. Yani bize de bir şeyler verin demiştiler. Bu bölümüyle caizdi. Yani peygamberlerin ücret istemeleri işi değildi bu. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam'ın da böyle bir yolculukta bir çobandan süt istediğini biz de biliyoruz. Hani bir de peygambersin ya, Hani insanlardan bir şey istemeyecektin? Öyle değil. Ya da sahabesine zaman zaman demiyor muydu? Yanınızda, yanında yiyeceği olan bir şeyler, bir şeyleri olan yok mu kimse? Onları getirsin bari de onlarla karnımızı doyursak ya da çoğalsak ya da yanında su olan yok mu? Abdest alsak diyen bir peygamber tanıyoruz. Öyleyse isteseydin karşılığında ücret alırdın, dilersen bunu edinebilirdin diyen Musa, peygamberlik görevi karşısında bir ücret istemeden yana değildi elbette. Bu öyle bir görev değil, sadece yiyecek istiyorlardı ve zorunlu durumdalardı. Peygamber de süt istemişti dedik. Ne yaptı ondan sonra dersiniz? Bir süt imkanı var mı diye sorunca çobana, o da sadece göğüsleri ölmüş kör olmuş bir keçim var, başka sütlü olan da bir hayvanım yok diyordu. Ama peygamber sağmıştı, süt sağmıştı, gerektiği kadar sağmışlar ve içmişlerdi. Süt sağlıverince içilmenin zararsızlığını görüyorduk orada. İlle de pişirecekler, iyice kaynatacaklar değildi. Öğrendiğimiz kadarıyla sütler sağılır sağılmaz tertemizdir. Binde bir ihtimal belki sadece ama temizdir. Belki mikrop üreme ortamı olarak çok bu işe müsait bir ortam olduğundan beklemiş sütü eğer kaynamamışsa içmek yasaktır denilir. Değilse hemen sağılınca tabii onun da çok hoş bir tadı vardır. Ücret konusuna değinsek mi diye duraksadım. Peygamberler ve peygamberlik karşısında ücret beklemeler. Evet, hiçbir peygamber peygamberliğinin karşısında ücret beklemedi. Kıyamete kadar da şöyle bir kural bize öğrettiler. Allah'ın dini, Allah'ın dini olarak öğretilecekse karşılığında hiçbir şey beklenmemelidir. Bir şeyler beklentisi olarak öğretim yapılırsa o din olmaktan çok uzaklaşır ve bereket kaybolur. Hep böyle ola gelmiştir. Eğer insanlar bir şeylerin beklentisi içinde makam mevki olabilir, para mal mülk olabilir, aferin ya da alkış olabilir, böyle bir beklentiyle din öğretmeden yana idiyseler, yazık ederler. Çünkü öyle öğrettikleri din ne kendilerine ne karşıdakilerine fayda sağlamıyor. Hep görmediniz mi? Tarih boyunca böyle olmadı mı? Bakın, Musa aleyhisselam öyle söyleyince, bir ekmek olsun isteyebilirdin deyince, Gale, Hızır aleyhisselam da dedi ki, Hâdâ firâku beyni ve beynik. İşte tamam, ayrılık zamanı geldi. İşte bugün, bu an, şu an, artık bu apaçık ortaya koydu ki ayrılmak durumundayız. Olmaz böyle, yürümez bu iş. Bitti burada, işte bu kadar bu iş dedi. Arkasından da verdiği sözü yerine getiriyordu. سَوْنَبِّيُكَ بِتَعْو۪يلِ مَا لَمْ تَسْتَطِيَ عَلَيْهِ صَبْرًا. Şu dayanamadığın konular var ya, sabredememiştin ya, soru vermek durumunda kalmıştın ya, çaresizdin, doğruydu, biliyordum ama ben de devam etmemekle görevliyim. Yeter bu kadar, ben sana onların yorumunu şimdi haber vereceğim. Dinle bak dedi ve gemiden başladı. Dedi ki emmes sefine, gemiye gelince, fekânet li mesâkîne ya'melûne fil bahr. Gariban bir takım insanlarındı, denizde çalışıyorlardı, biliyorum, tanıyorum onları. Hatta zannedersek galiba öyle anlaşılıyor ayetlerden, onlar da Hızır'ı tanıyorlardı. Değilse durup dururken gemilerini delen bir adama laf etmeyeceklerse çıkarmayacaklar, olur mu öyle şey? Biliyorlardı, bir hayır olacağını, bir bildiğinin var olduğunu ya da ne anlama geldiğini ya önceden söylemiş ya da Musa bilmediği halde onlara öğretmiş veya olmasa da peygamber olarak yaptığında bir hayır, bir hikmet vardır demişlerdi. Ben de dedi Hızır, فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِيبَهَا kusurlamaya niyet ettim, öyle istedim. Bir tarafını delmek istedim, arızalandırmak istedim. Bir tarafı eskisin, bir tarafı yanlış olsun, bir tarafı hatalı olsun. Yani mükemmel, güzel bir gemi olmaktan çıksın da arızalı bir gemi olsun istedim. Çünkü وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا. Yolun devamında ötede bir melik var, bir zalim, bir cebbar kral vardı ki ne zaman kendi ülkesine, kendi bölgesine, kendi sularına bir gemi girsin hemen gasp ediyor, alıveriyordu ellerinden. Oraya gidemediler, durmak zorunda kaldılar. Gemiyi onlar aşacaklardı, çaresiz. Dolayısıyla burada işlerini bitirecekler, daha belideki limanlarda görevlerini sürdürecekler ve bu arızalı bir gemi olduğu için hem onların eline geçse o adam almayacak, hem de oraya kadar belki de gitmeyecekler ve böylece gemi ellerinden çıkmayacaktı. Garibandılar, öyle istedim, öyle olması gerekti. Daha sonra diyecek ki, bütün bunları ben kendim yapmadım. Allah bunları bana öğretti. Yani وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي Ben bunları kendi kendime, kendi kafama göre yapmadım dediğine göre, elbette Allah böyle istemişti. Ama فَرَارَتْتُ اَنْ اَعِبَهَا da ben öyle istedim dedi. Hem sonrasında ben kendi işimden, kendi kafamdan yapmadım diyecekti. Hem de şimdi diyordu ki ben böyle istedim. Tabii bu bir edepti. Çünkü yanlış işi Allah yanlış olarak, hata işi Allah hata olarak emretti de yaptım denilmeyecekti. Yani bu yapılan iş gemiye bir yanlışlıktı, gemidekilere bir yanlışlıktı, onların kaybetmesiydi ve İslam anlatım üslubunda öyle bir edep vardı, öyle bir üslup vardı ve burada Hızır Aleyhisselam o üslubu kullanıyordu. İsterseniz Cin suresine bir müracaat edin. Benzer bir bilgiyi orada da göreceksiniz. Bakın birlikte okuyoruz. Cinler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce, Kur'an gönderilmeden önce semada bir yerler bulup kendilerine orada duymaya, dinlemeye, meleklerden laf çalmaya çalışırlar. Bir yerlerde beklerler, bir şeyler alırlarsa bunu insanlara aktarırlar. Hatta bazen 1'e 500 yalan katarlar filanmış. Mesela 9. ayet bunu şöyle söylüyor. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمْعِ Duyabilmek, işitebilmek adına bir yerler edinir, oralara oturur ve biz duyduğumuz, dinlediğimiz şeyleri onları böyle bekler eder de insanlara aktarmak için uğraştığımız yerler olurdu. فَمَنْ يَسْلَمْيَا اِلْاً Ama şimdi... Ne zaman kim ne dinlemeye çalışsa, bir laf koparsa, bir kulağına bir şey gelse, yecid lehu şihaben rasada, arkasından onu takip eden bir şerare, bir kıvılcım ama kocaman bir yıldız, akıp kayıp gidip onu yakıveriyor, işini bitiriveriyordu. Biz de düşündük, ve enna la nedri eşarrun yürire bimen fil ardı, acaba yeryüzündekiler adına bir şer mi murad edilmiş, اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا Ya da Rabları onlara bir raşada mı murad etmiş? Yani bakın, Allah'la ilgili konuda Rableri onlar için hayır mı dilemiş? Güzellikler, doğru yola iletmeler mi dilemiş? Yoksa onlar adına bir şer mi murad edilmiş, dilenmiş, birileri öyle mi istemiş deniliyor. Biraz daha güzel söylemeye çalışalım. Lafı daha düzgün inşallah. Söyleme Allah lütfesin, siz de anlamaya gayret edin, ancak becerebiliyorum. Demek ki cinler şöyle düşünüyorlarmış. Kendilerini takip eden bir yıldızın, yakmaya hazır bir yıldızın fark edildiğinden sonra, yani semada laf dinleme imkanları yasaklandıktan sonra düşünmüşler. Ne oluyor acaba? Yeryüzündekilerle ilgili bir değişiklik bu galiba demişler. Ve şöyle ifade ediliyor. Yeryüzündeki insanlar adına bir şer mi dileyen olmuş, şer mi murad edilmiş, onların şerri için bir karar mı alınmış, yoksa onların hayrına Allah bir karar mı almış? Yani yeryüzü insanlığı adına karar almaya Allah'tan başka yetkili mi var? Asla ve kat'a. Ama bakın, onlar adına hayır bir karar için Allah mı Allah öyle bir karar aldı deniliyor, ama onların şerrini alacak bir karar için de acaba öyle mi murad edilmiş, kim murad edecek? Allah demiyor yani. Belki daha önceki Müslümanlar buradan hareketle birbirleriyle konuşurken şöyle diyorlardı. Anlatıyor adam muhatabına, tekrar ediyor, ısrar ediyor ama karşıdaki anlamamışsa hayır anlamadım ben, çok kalın kafalısın demiyordu. Bilmem anlatabildim mi, tekrar edebilir miyim, bilmem becerebildim mi, yani arz edebilir miyim tekrar filan diye suçu kendine atmaya, yani galiba beceremedim herhalde filan diye karşıdakini onlara etmeye çalışıyorlarmış. Ama şimdi hayır efendim anlamadın ki diyorlar. Yani sanki o becerdi anlatabildi de hep suç karşıdakinin gibi. Öyle değil. Burada da Hızır Aleyhisselam ben öyle yaptım. Tabii Allah emretti de madem bu bir yanıl, bu bir kötülüktü, bu bir eksiklikti, yani kötülük derken hata anlamına değil. Madem bu gemiyi delmekti, sen öyle kabul ettin, sana göre kötü bir işti, tamam onu ben yaptım diyor. Ama iyi bil ki diyecek sonunda, bütün bu yaptıklarımı Allah öyle istedi de yaptım. Ve emmel hulam, çocuğa gelince, hani öldürdüm ya, tertemizdi ya, evet öyleydi. Ama sen senin dünyana göre ölçtün, sen sana göre baktın ki bir doğum vardı ortada, bir çocuk vardı, bunun ölmesinin hani bir sebep olmalıydı, durup dururken neye ölecekti öyle zannediyor ya insanlar. فَكَانَ اَبُوا اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Mümin bir insandı, ola ki devam etseydi o çocuk, ondan dolayı babası belki de yanacak, azabı görecek, tuğyan edecek, azacak, azıtacak, küfre düşecekti. Ne bilirdi ki insanlar? Yani benim çocuğum yaşasın da olsun küfre düşeyim, benim çocuğum yaşasın da olsun cehenneme gideyim demeye kimin yetkisi vardı? Hayır, öyle olması gerekmezdi. Biz de öyle murad ettik diyor bu sefer. Allah öyle dedi, ben de böyle yaptım. Yani öyle olabileceğini düşünüverse ya, hep oğlu ölenler, kızı ölenler. Kimin garantisi vardı? Arabası devrildi, 10 takla attı, yerle bir oldu. Sanki bir maden külçesi gibi, demir külçesi gibi atıldı kenara. Aa, o kadar olsa bari demir diye satardık, bir de yandım üstüne üstlük. Peki söyle, yanmasa, öyle olmasaydı, sen devam etseydin, acaba ne olurdu ki, senin için hayır mıydı, nereden bildin o işi? Ama senin gemi öyle oldu değil mi? Bir tarafı kırıldı diye sen kahroldun, mahvoldun, bittin gittin, evin göçtü diye, araban uçtu diye, dükkanın yandı diye, tarlan yıkıldı diye, nedir senin yaptığın, ne yapmaya çalışıyorsun? Ama bak ki belki hayır olacaktı. Öyle devam etseydi sen isyana gidecektin, belki elinden alınacaktı. Az bir şey elinden çıkınca çoğu gitmeyecekti böylece. Olsun, belki böylesi daha güzeldi. Ya oğlun, kızın, anan, baban, gelinin, torunun birileri ölünce, ya da elinden çıkınca, ya da evden ayrılınca, ne diyesen buna tahammül edemiyorsun ki, ne var ortada? Ne vardı yani? Allah daha güzelini murad ettiğini neden şimdiden kabule yanaşmadın? Belki öyle daha güzeldi. Ve üçüncüsü, çocukla ilgili bir yorum, 81. ayeti atlamayalım. فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَاَقْرَبَ رُحْمًا. Daha iyi, daha güzel, daha hoş, daha temiz, daha tertemiz birini, Allah daha hayırlı birini onlara verecekti. Öyle murad etmişti. Öyleyse ya Rabbi, neden bana verdiğin çocuğu hayırlı etmedin, onu da alsaydın da bana daha hayırlı bir çocuk verseydin demeye insanlar yetkili olur mu ki bu ayete göre? Hayır. Çünkü Allah herkese cennet imkanı vermiştir. Hiçbir insan bana cennet imkanı vermedin diyemeyecektir. Allah bu insanın, bu çocuğun babası olan, anası olan insanın cenneti için böyle bir yol takdir etmişti. Kim bilirdi onun için en güzeli oydu, senin için en güzeli de o, benim için en güzeli de bu olacaktı. Bu emmel cidar, şu duvara gelince, fekâne li gulâmeyni yetîmeyni fil medîne. O şehirde yaşayan iki yetim çocuğundu. Vekâne tahtehu kenzun lehuma. Altlarında kendilerine ait bir hazine vardı. Vekâne ebûhuma sâliha. Babalar da salih bir insandı. Ferâde rabbuk. Rabbin istedi ki en yeblugâ eşüddehuma. Şöyle akıl bali olsunlar, kendilerine bir gelsinler de ve eslah rica kenzehuma, kendi hazinelerini kendileri çıkarsınlar istedi. Daha önce yıkılıp da ortaya çıksın, tarumar olsun, başkaları gasp etsin, alsın gitsin istemedi Allah. Rahmeten bir Rabbik, Allah'ın bir lütfu, rahmet ve merhamet olarak. Aman Allah'ım, nasıl da öyle olabiliyordu, nasıl da Allah böyle biliyordu da biz bilememiştik. Musa nereden bilsindi? Elbette isteseydin, bir yemek isteseydin diyecekti tabi. Ama meğer başka bir şey varmış perde arkasında, ne bilelimdi. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي. Bütün bunlar benim kendi kafama göre takılıp yaptığım şeyler değildi. Ben kendimden yapmadım bunları. Rabbin böyle istedi. Allah öyle isteyince, yani فَاَرَادَ رَبُّكْ. Rabbin böyle istediği için yapmıştım. Dolayısıyla sen bilmemekte mazeretlisin. Ama ben bilmekle ben de mazeretliyim. Ben Allah'ın elçisi ve görevlisiyim. Sen de Allah'ın elçisi ve görevlisisin. Sen senin bildiğinle sorumlu. Ben benim bildiğimle sorumluyum. Ama şimdi anladın mı? ذَٰلِكَ تَعْو۪يلُ مَا لَمْ تَصْنِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا Şu sabredemediğin, gücü, sabretmeye güç getiremediğin şeyler işte bunlardı. Yorumunu aldın mı şimdi? Öyleyse anladın bak. Bu üç olay sana hayatın tümünü anlatıyor. Ey Musa dedi sanki. Allah böylece anlatıyordu Musa'ya ve Allah Kehf suresiyle bize böylece anlatıyordu. Benim anladığım buydu. Hayat buydu her zaman. İnsanlar doğup öleceklerdi. Kazanıp kaybedeceklerdi dünya piyasasında, dünya planında, dünya platformunda, bu hayatta vererek imtihan olunma yanında alarak da imtihan olunacaktı. Hiç nereden geleceği bilinmez rızıklar sunuluyor. Hiç nerede nasıl kaybedileceği bilinmez imtihanlara tabi tutuluyorduk. Önemli olan Allah'ın bize rahmet ve merhametinin farkına varılmasıydı. Çünkü Allah rahmeten bir Rabbik olarak tarif ediyordu. Bütün bunlar bizim için rahmetti, merhametti, lütuftu, ihsandı, inayetti. Yeter ki o konuda biz imtihana tabi olduğumuzu bilelim ve Allah'ın istediği gibi hareket edelim diye. İnşallah Allah'ın istediği gibi anlayan, öylece hareket eden, imtihanı sonunda başaran, cenneti hak eden kullardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.